Şah ve Sultan İskender Pala 25. Ayrım. Sultan Şah'ın yaralanma haberini duyunca vardı, tahtına oturdu. Ben öylece ayakta kala kalmıştım. Kararlı bir ses tonuyla delikanlıya avucunda ne bulunduğunu sordu. O da Şah'ı yaraladığımın ispatı cevabını verdi. Sultan göster derken ona inanmadığını belli etti. Delikanlı anlattı. Hünkârım, atımla yanına vardım. Elimdeki mızrağı şiddetle sapladım. Mızrak Şah'ın uyluğunu delip atın sarısına geçti. İkisi birlikte yere yuvarlandılar. Şah'ın üstüne atlayıp göğsüne çöktüm. Ayağının acısından feryat etmedeydi. Kulağını avuçlayıp başını yere bastırarak hançerime davrandım. Gırtlağını kesmeme ramak kalmıştı ki hançer tutan elimin hançerle birlikte önümden uçup gittiğini gördüm. Sonrasını bilmiyorum. Cerrahlarınızın sedyesinde uyandım. Şu avucumdakini o şiddet esnasında can havliyle Şah'ın kulağından koparmış olmalıyım. Adamın sözlerini ben de dikkatle dinlemiştim. Avucunu açar açmaz çığlığıma hakim olamadım. Herkes benim çığlığımı duyunca kıble-i alem efendimizi bu adamı yaraladığına inandılar. Peki ne vardı adamın avucunda? Küpe vardı, Ömer'imin incisi. Kanlara bulanmış adamın elinde duruyordu. Kanları silip sultana sundular. Sultan önce bunun ne olduğunu anlamadı. Sonra kulağına götürüp iki parmağıyla sağ kulak memesini ovuşturdu. Sonra bana döndü. Heyecanımı ve hiddetimi görmüştü. Ellerimdeki bağları o anda koparabilmeyi çok istedim. Ömer'imin incesi, kıble-i alem efendimizin hatırası Yezidler eline düşmüştü. Evet dedim. Elinizdeki kıble-i alem, Mehdi-i Zaman Şah İsmail Hazretlerinin küpesidir. Sultan fedaiyi alnından öptü. Hekim başını çağırıp özenle kolunun tedavi edilmesini ve mükafat olarak da kendisine bir timar bağışlanmasını buyurdu. Şah Efendimizin ruhu inciye dönüşüp sizi takip ediyor olmasın efendim. Önce ben de böyle sandım. Hatta onu gördüğüm anda sünni sevgili Ömer'in mi yoksa kızılbaşların sevgilisi kıble-i alem İsmail'in mi hayalini önce gördüğümü kestiremedim. Bu inci bana hangisini daha çok hatırlatıyordu bilemedim. O sırada sultanın iyiliği üstündeydi. Küpeyi bana uzattı. Tam alacaktım ki derhal elini çekip yok yok. Önce temizleyip bir eşini daha yapsınlar ki iki kulağınızda da aynı değerdedir buyurdu. Sonra elimdeki bağı çözdüler, kendimle baş başa kaldım. Sultan ile arama Ömer'in incisi girmişti. Artık hançer arayamazdım. Olan da benim için bir işaret var diye düşündüm. İncimi yeniden elime almadan ölmemeye karar verdim. Cihanda her şey o anda gözümden silindi. Kıble-i alem İsmail Şah'ta mı? Taçlı bu soruma çok şaşırmış gibi görünmedi. İsmail Şah vurgusundaki sebep merak ettiğimi anladı. Zihninde fikirler oluşmuş durumdaydı. Demek 3 gün boyunca bunları düşünüp durmuştu. Bilemiyorum Kambercan, kıble-i alem efendimiz savaştan evvel şiirler yazıp müritlerine, savaşta ger gelse bir iş başına, dönüp kaçma haf eyle yoldaşına diyordu. Ama en sadık yoldaşına, bana herkesten çok sevdiğini söylediği Bihruzesine sırtını dönüp kaçtı. Gülizar Begüm kadar değerim yok muydu ki onu götürürken beni bıraktı? Efendim böyle demeyiniz, savaşta her şey olabilir, fırsat bulamamıştır. Şah olanlar isterse fırsat bulurdu. Ama siz de ona hiç yar olmuyordunuz ki. Kambercan, yar olmak yare yalnızca bedenini sunmak mıdır? Gönülden geçenlerin hatırı yok mudur? Ben onu az mı sevdim sanıyorsun? Son 2 yılda benimle didişip dururken bütün istediğim Safavi tahtında dirayetli bir şah görmekti. Yatağımdaki kılıcı her gün çıkarmaya hazırdım. Eğer bir gün olsun yatağıma şarap sarhoşu değil de aşk sarhoşu olarak gelseydi. Ben onun kendi kokusunu isteyip durdum. O ise yatağıma Gülizar Begüm'ün ve Gürcistan şaraplarının kokusunu getirdi. Sevgi güzel bir kokunun adı mıydı? Sevgiliye dair bir koku, sevgiliden beklenen bir koku. Hani seher vakti sabah rüzgarı eserken dimağı doldurması için içe çekilen o bahar kokusu gibi. Hani sevgilinin bulunduğu tarafa yönelip başını kaldırarak derin bir nefes alır gibi. Sevgilinin kendine özgü bir kokusu vardır ya hani, hiç unutulmayan ve başka kokuyla karıştırılamayan bir koku. Bazen bir saç telinden, bazen bizzat sevgili elinden gelip gönülleri sarhoş eder hani. Yalnızca burna değil, kalbe de giren bir kokudur ya o. Şahın taçlıyı hiç anlamadığını düşündüm bir an. Bu kadar ayrıntıya önem veren bir güzelliği, ayrıntıya boğmadığı için. Bunca zarif bir kalbi zerafetle sarmadığı için onu anlamadığını düşündüm. Ne var ki o da haklıydı. Şah olanlar bunca ayrıntıya önem veremezlerdi. İyi ama şah onun için şiirler yazacak zaman buluyordu da, taçlı bunlara karşı neden kıskançlıkları körüklemek için tenezzülsüz görünüyordu? Şiir bilen bir zarafet ile güzellikte bir düri yekta olan Nazen'in arasında bu nasıl bir çelişkiydi? Güzeller güzeli taçlı ile yiğitler yiğidi Şah İsmail arasındaki sevginin karşılıklı büyüyemeyişinde bu çelişkinin önemi çok olmalıydı. Bütün bunları düşünürken hem Şah'a hem de Taçlı'ya acıdığımı itiraf etmeliyim. Taçlı'nın yüzüne yeniden bakarken içimden "Şah yerine beni sevseydin a güzel" diye geçirdim. Yaralarım da zonklamaya başlamıştı. Zorla mırıldandım. Cafer Çelebi, evet, Sultan küpeyi hazinedarına verdikten sonra tekrar yakınıma kadar geldi. Boy beraber durduk. Eliyle çenemi tutup ta gözlerimin içine baktı. İçime işleyen bir bakıştı. Ruhumu delip geçiyor gibiydi. Celalli ve heybetli. O anda hatırladım Kambercan. İyi düşünürsen sen de hatırlayacaksın. Karşımda duran adam İsmail Şah ile Tebriz'de satranç oynayan derviş idi. Onunla bir kez daha aynen bu şekilde göz göze gelmiştik. Heşt ve Hişt sarayının büyük salonundan dışarı çıkmak üzereydi. Otağında gözlerinin içine baktığımda o gün sarayda gözlerimin içine bakan dervişi tanıdım. Taçlı'nın söylediklerine inanamamıştım. O derviş bu adam olamazdı. Şaşkınlık içindeydim. Ama Taçlı ısrarla devam etti. Sonra dik dik yüzüme bakarak ummadığım bir şefkatle sordu. Lakabın Taçlıydı, değil mi Bihruze Hatun? Benden cevap alamayınca sesini yükseltti. İsmail'in Dürkadırlı'dan bana bir benli hatun borcu vardı. Şimdi ondan yadigar elimde bir taçlı hatun var. Ancak ben alacağımı zaferimin şanına saydım ve seni tacizadeye bağışladım. Çünkü bir taçlı ancak bir başka taçlıya layıktır. Var onunla bahtiyar ol. Taçlı hatun ile taçlızade ha, güzel yakıştırmış. O da öyle dediydi. Sonra ne yaptı? Sonra gel hele Cafer Çelebi diyerek nişancısını yanına çağırdı. Elindeki kağıt tomarlarını alıp bir yana koydu ve ona, bak efendi, sen derdin ki aşk dedikleri şeyin aslı yoktur ve kuru bir efsaneden ibarettir. Akıllı insanın aşktan dem vurması cahilane konuşmak sayılır. Hala öyle der misin? Buna karşılık Çelebi, evet efendimiz öyledir. Allah'a and içerim ki ben aşkın sağlam vücutlar için iyi bir şey olduğuna inanmayanlardanım dedi. O vakit sultan, var o halde taçlıya tahammül eyle ve zinhar aşık olma deyiverdi. Sonra da Şeyhülislam'a dönüp, sen de müftü efendi, bugünden tezi yok, nikahlarını kıyasın buyruğunu verdi. Sultan bu son cümleyi söylerken yüzünün kızardığını gördüm. Bakışlarını gözlerimden hızla kaçırdı. Biraz tedirgin gibiydi ve de heyecanlı. Yüzüne baktığım için bana kızmadı. Taçlı'nın anlattıklarına göre sultanın gönlünün bu cihan güzelliğinin uzun kirpiklerine ve zümrüt gözlerine akmış olduğuna inanmalıydım. Sesindeki övünç tonunda böyle bir anlam seziliyordu. Hem esirlik, hem gurbet, hem kimsesizlik, hem çaresizlik. Bütün bunlar Taçlı'nın gönlünü yumuşatmış olmalıydı ki her fırsatta kötülediği sultanın en küçük merhametinde sığınacak bir kapı bulabiliyordu. Daha evvel bunu düşünmenin bile abes olduğunu zannederdim. Ama insanlar hür iken esarete düştüklerinde, vatanda iken gurbete çıktıklarında ruhları inceliyor, narinleşiyor, dönüşüm geçiriyordu. Taçlı da bu yüzden sultanın kendisine gönül vermesini içten içe istiyor gibiydi. Çünkü anlattığı sultan bir düşman gibi davranmamıştı. Elbette bundan gönlünün ona aktığı sonucuna varılamazdı. Hem Taçlı yanılmış da olabilirdi. Belki de o sadece Taçlı'nın ruhunu okumak isteyen ama bunu açıkça sormayan bir kahramandı. O sırada Taçlı'nın ruhunu okumayı ben de çok istiyordum ve ben de açıkça soramıyordum. Belki ima edersem bir ipucu elde edebilirdim. Sultan Selim'in Farsça bir şiirini hatırlıyorum. Orada diyor ki: Yaralı gönlüme sevgilinin gece renkli zülfünün hayaliyle sardım. Geceleyin merhem bulamayan o yaranın vay haline. Taçlı duyduğu beyti anlamazdan geldi ve söz karıştırmak için sana yeni efendimiz hakkında bazı tembihatta bulunmalıyım dedi. Sesinde okuduğum beyte biraz sitem, hatta yüzünde belli belirsiz bir öfke bile belirdi. Sultana karşı gerçekten mi kalbi yumuşamıştı, yoksa şahın intikamını alma fikrinin mecrasını mı değiştirmişti, kestiremedim. Meğer şu 3 günde neler olmuş da ben baygın yatmışım. Hayretim ve öğrendiklerim dimağımı karmakarışık etti. Beynimin içi zonklamaya başladı. Gözlerim yumulurken yıldız kesemi hatırladım. Birden davrandım. İç cebime koyduğum yerde duruyor olmasına çok sevindim. Bütün o kadar savaş, yaralanmalar, sürüklenmeler, tedaviler esnasında durduğu yerde durmasını Babaydar'ın ruhaniyetinden bir istimdat olarak algıladım ve halime şükrettim. Gerçi içinde çakıl taşı olan bir keseyi kim ne yapsındı? Ama birisi başka bir şey vehmedip ganimet diye el koysa felaketim olurdu. Çünkü Babaydar, bu keseyi hiç kaybetme babacım. Gelecekteki kaderini bunun içindeki yıldızlar belirleyecek. Unutma demişti. Rahatlamış olmanın derin nefesini içime çekerken, Aka Hasan'ın feryat eden sesini yakınımda bir yerde duyar gibi oldum. Sahi, Aka Hasan acaba şimdi neredeydi? Beni düşünüyor muydu? 23. Sultan. Milletimin ayrılma, bölünme endişesi mezarımda dahi rahatsız eder beni. Saldırgan düşmanlara karşı birleşmek iken çaremiz, birlik olmazsa kızgın demirle dağlanmış gibi yanarım. Selimi. Bu bab Sultan Selim'in Tebriz'e girdiği ve çok durmayıp İstanbul'a döndüğü beyanındadır. 5 Eylül 1514. Kamber yine soyladı, bakalım ne soyladı. Yıllarca efendisi olduğumuz şehirde esir olmanın acısı var yüreğimizde. Acı çayın, bazıları bunu Fars diliyle şuhrap diye telaffuz ediyor. Taş köprüsü yanında geçirdiğimiz gecede Tebriz'in sönmek üzere olan kandillerine 1 saat uzaktan bakarken, Taçlı ile birbirimize daha fazla yakınlaştık. Tebriz'in ve Safevi halkının perişanlığına bakıp, sultandan bunun intikamını mutlaka almak için kalbimizde kinler büyüterek yaşadığımız sayılı günlerdi bunlar. Çaldıran Cengi'nden aylar evvel Tebriz'den ayrılırken, özgürlüklerimizle birlikte anılarımızı da geride bırakmanın derin acısı bir yanda, intikam emeli diğer yanda ruhumuza saplanmış 2 çengel gibiydi. İçimizle, kendimizle, hayatımızla çatışmalar yaşıyorduk. Diğer kadınlar ve esirlerden bizi ayırmışlardı. Kadınların çoğunu 3. günde serbest bırakıp Tebriz'e gönderdiler. Sultan, ırz ve namus konusunda çok titiz ve şah halifelerinin eşlerine kıl kadar ziyan eriştirtmeden iade etti. Taçlı ile ben baş başa kaldıkça durumumuzu gözden geçiriyorduk, bir karar aldık. Bizim için kederlerle dolu yeni bir hayat başlıyordu ve ayakta kalabilmek için, Osmanlı'ya oh olsun dedirtmemek için, geride bıraktığımız hiçbir şeye üzülmemek üzere birbirimize yemin ettik. Yeminimize ne kadar sadık kalabileceğiz, doğrusu kestiremiyorum. Çünkü Tebriz bende yer yer acı hatıraları da olan bir şehirdi ama Taçlı için Vatan adlı kitabın ta kendisiydi. Cümleleri resim olan, renk ve ışık olan, duyguları ve hatıraları iman ve aşk olan, harfler adedince taşlarına dokunulabilen bir kitaptı orası. Taçlı onu mana imbiklerinden derlenmiş bir lisan gibi okuyordu ve elveda zamanında kader acı sözlere kapı aralamıştı bir kez. İçindeyken güzelliği fark edilmeyip de uzaklaşınca ağlatan bir tenasüp vardı o kitabın içinde. Pencere rezervlerindeki sardunyalar, bahçe çitlerinde sıra sıra hatmi güller yahut sisleri dağıtan güvercin kanatları, akşama ıtır katan filbahriler hep birer birer Tebriz demekti onun için. Kameriyelerinde ders okuduğu, havuz başlarında tomak üfleyerek neşeli şarkı nameleriyle coştuğu çocukluk konakları yahut atların ayaklarıyla çiğnenmiş caddeleri ona bir mazi fikri telkin eden ve atalarının yurdu olduğunu hissettiren apayrı bir düşünce, bir hasret, belki mücessem bir varlıktı. Bu hatıralar bir aşk mıydı, destan mıydı kestiremiyordu. Şehrin sakinleriyle mi konuşmak yoksa sakinleriyle şehri mi konuşmak daha güzeldi anlayamadan ve ardında gözyaşları bırakarak ayrılacaktı artık şehirden. Anladım ki Taçlı için Tebriz hep bir muamma olacaktı artık. Çözüldükçe sırrını yenileyen bir muamma. Her burcuna Selin ile Selma'nın sevdasından bir tarih düşürülecek olan muamma. Her kapısına şahtan hatıra bir desen, bir renk yakışacak olan, bir masal ve muhtemelen 40. kapıda ansızın bozulacak olan bir tılsım. Tebriz'de onun için daima gülümseyen bir insan yaşayacak ve şehir o insana gülümseyip duracak. Daima. Taçlı biliyordu ki bu savaşta karşılık Tebriz en kuytu köşelerinde saklayacaktı onun masumiyetini. Kızılbaşlığın binbir ahengiyle gizlice büyütecekti asil evlatlarını ve yemyeşil güzelliklerine ölüm desenli serviler dikenleri. Sultan Selim'i ve askerlerini affetmeyecekti hiçbir vakit. Onun için buradan gitmek şimdi ne kadar zor ise ileride buraya dönmenin de o kadar zor olacağını biliyordu. İçinde Ömer'in veya kıbleye alemin olmadığı bir Tebriz, üstü açık bir zindandan öte nedir ki demişti bir keresinde. Bu şehri çok sevdiğini o zaman anlamıştım. Sonra da sevginin ne olduğunu sordum kendime yeniden. Sevgi belki de bir şehrin hatıralarını benimsemenin, bir şehre ait olduğunu hissetmenin adıydı. Bu yüzden olsa gerek Taçlı bir şehirden değil de topyekün sevgiden kopuyor gibiydi. Ama Taçlı gibi bir güzellik sevgisiz yaşayamazdı ki. Öyle değil mi Baba Aydar? Osmanlılar Muhammed Peygamber'in gökyüzüne çıktığına inanıyorlar ve buna Miraç diyorlar. Daha da ilginci o gecenin yıl dönümünü uyumadan ibadet ve zikirle geçiriyorlar. Çaldıran'dan Tebriz'e doğru yola çıktığımız sabah işte bu yüzden bütün asker yorgun ve uykusuzdu. Taçlı ile ikimiz yol boyunca Osmanlıların Şah'ın askerlerinin hazırladıkları pusulara düşecekleri zamanı bekleyip durduk. Öyle düşünüyor veya umut ediyorduk ki savaştan sağ çıkanlar, ölen kardeşlerinin intikamı için kendilerinde ölesiye kadar bu zındıklarla savaşmaya devam edecekler. Yollarda pusular kuracak, onları perişan edeceklerdi. Meğer sultan, veziri Dukaginzade Ahmet Paşa'yı 400 ihtiyat yeniçerisiyle yolları temizlemek, asayiş sağlamak ve kaçarken Tebriz'i yağmalamak isteyen kızılbaşlar olursa durdurmak üzere önden göndermiş. Bitlisli Kürt alim İdris de oradaki halkın gönlünü fethetmek ve sultanın buraya barış için geleceğini söyleyip gönüllerini almak üzere bir grup molla ile yanlarında gitmiş. Tabii 2000 Kürt muhafız eşliğinde. Meğer meydanlarda ve açılacak camilerde Sünniliğe ve barış içinde yaşamaya dair vaazlar vereceklermiş. Ordu yola çıktığında Cafer Çelebi'nin imtiyaz ve itibarını kullandık denilebilir. Ben yaralı olduğum için, Taçlı da kadın olduğu için bir top kağnısının içinde gidiyorduk. Kağnının üzerine küçük bir çadır kurulmuştu. Cafer Çelebi onun güzelliğini başkaları seyretmesin diye böyle yapıyor sanırım. Nitekim daha ilk günden itibaren Taçlı'nın da Osmanlı kadınları gibi yüzünü bir peçeyle kapatmasını söylemiş. Tebriz'e yaklaştıkça Taçlı anlaşılmaz biri oldu. Yanağından gizli gizli süzülen gözyaşları, bacağımdaki ve sol omzumdaki yaralarımdan daha fazla canımı acıtıyor şimdi. Kadir Beş'e burada kalacağımız her gün, yalnız kalacağımız her vakitte beni yürütüp bacağımdaki yaranın acısını hissetmemi isteyecekmiş, öyle söylüyor. Çaldıran'da en yakın arkadaşı bir kızılbaşı mızrağı ile can vermiş. Bana yaptıkları onun intikamıymış. Hekimler henüz sedyede olmama rağmen o benim çok dayanıklı olduğumu, iyileştiğimi, Cafer Çelebi'nin tembellikten hoşlanmadığını falan söyleyerek eziyete devam ediyor zaten. 25. ayrımın sonu sayfa 261, devamı 26. ayrımda.